Ayrım 23, Grizi 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 281. Harp bitti. Karanlık her şeyi zamanlaştırmış, zamanın direncine dönüştürmüştür, mekanın direncine. Hurşit'le Abbas yine aynı daracık ayaktaydılar. Cuma'nın yerini boynunda katır boncuklarıyla köçekçilik yaparken tahkimat taburu tarafından yakalanıp getirilen Kara Mehmet almıştı. Küfeci Mithat'ı değiştirmiş, yerine nikahsızın oğlu Mahmut'u vermişlerdi. Mühendis Ruhi Bey'in çabasına rağmen Cuma ücretli çalışmayı kabul etmemişti. Bunun üzerine Ruhi Bey itle aynı çuvalda 1000 yıl yatacak bir adam olarak gördüğü Cuma'ya farklı bir öneride bulunmuştu. Buna göre Cuma her ay ücretinin önemli bir bölümünü insanlık için okul yapımına bağışlayacak, geride kalanını da ekonomalardan kendisi için gerekli ihtiyaç maddeleri alacaktı. Ücretten tiksinen ve onu her türlü melanetin kaynağı olarak gören Cuma, bu öneriyi de kabul etmeyince mükellefiyet kanunu yürürlüğe konmuş, çalıştığı ocağa zorla getirtilmesi, hiçbir özel uygulamanın yapılmaması yönünde harekete geçilmiş, Cuma derdest edilip getirilirken ücret alıp günaha girmemek için kasaptarla ocakları karosuna yakın bir yerde firar etmişti. Abbas kazmasını Sivrici'nin yanında bıraktı. Yan yatarak çalıştığı yerden çıkıp posta yığınının üzerinde oturdu. İçi ve teni alev almışçasına yanıyordu. Birkaç yudum su aldı. Göğüs kıllarından ve ensesinden sızan toz yüklü ter damlacıklarının teninde yarattığı karıncalanmayı izlemeye koyuldu. Küfeyi dolduran, sırtlayan, alttan ve yanlardan kabarmış, iyice daralmış ayak yolunu iki büklüm geçip karanlıkta kaybolan Mahmut'u izlerken bir metre yüksekliğinde cüce katırlar canlanıyordu hayalinde. Yerin 300 metre altındaydı. Boynuna bez bağlamadığı için kömür tozunun terle birlikte sürmelediği gözlerini, yüzünü silmiyordu. Artık 10 saat kazma salladığı bu daracık ayak, renklerin kör olduğu taş bir mezar gibi sıkıyordu. İç konuşmasını zihin diliyle sessizce sürdürüyordu. Kafasını abanoz ağacı gibi sert ve siyah ellerinin arasına sıkıştırdı. Tahkimat taburu yengesini rehin olarak karakola almıştı. Cuma kaçmakla yanlış yapmıştı. Kendisini sakatlayacak, hurdaya çıkaracaktı. Zifiri karanlık bir gecede ayağının birini raya uzatacak, sahildeki yükleme iskelesine 1 tonluk kömür vagonlarını çekip götüren oto direzinin tekerleği kesip atacaktı. O zaman tek gözlü, tek ayaklı bir adamı çalıştırmazdı İhsan Soyak. Hangisini sakatlamak daha iyiydi, kolu mu, bacağı mı? Adın önüne konarak söylenen en çekilir lakap hangisiydi? Topal Abbas, Çolak Abbas. İnsan ayakla değil kolla çalışıyordu. Tek kollu insanın eline kazma veremezlerdi. İnsan tek kolla küfecilik de yapamazdı. Ağır sıkıcı işlerde çalışamazdı. Eski zamanlarda babasının anlattığı Fevzi vardı. Küfecilik yaparken su baskınında boğulan tek kollu Çolak Fevzi. Ama o eskidendi. Şimdi... Şıpır şıpır terlerin, su damlalarının, çürümüş yumurta ve küf kokularının, haydan hengameden kaçan farelerin, mantarlaşmış direklerin, bağların ötesinde, karanlığın dibinde parlayan ışığa baktı. Gelen Adnan Çavuş olabilirdi. Çalıştığı yere girdi, yan yatıp kazmaya başladı hemen. Işık şarabi ve dengesiz insanlara özgü titrek adımlarla yaklaştı, su birikintilerini aydınlattı.
''Arkadaşlar gözünüz aydın, harp bitti.'' dedi Ruhi Bey. ''Çalışmanızı durdurmadan beni can kulağıyla dinleyin.''
Kazmacılar mükellefiyetin bittiğini sandılar. Kazma hareketlerini yavaşlattılar.
''Kellefiyet mi bitti?''
Küfesini ana galerideki vagona boşaltıp gelen Mahmut'un selamını alırken lambasını hafifçe aşağı indirip Kara Mehmet'in kazmasına baktı Ruhi Bey.
''Mükellefiyet değil, harp bitti. Hitler intihar etti. Barış dünyaya hakim oldu.''
''Hitler Rus mu?''
Kara Mehmet'in sorusu Hurşit'i kabından taşırdı.
''Sen hiç kahvede radyo dinlemedin mi be adam?'' Dinlerde kıvırmaktan radyo dinlemeye vakit mi bulmuş dedi Mahmut. İngiliz'i kaşla göz arasında Rus etti.
Sen ne bilmiyorsun dedi Ruhi Bey. Hitler İngiliz değil, Almandır.
Ha doğru doğru Alman diye düzeltti Mahmut. Ben karıştırdım. İngiliz'in kralı vardı. Hitler kral değil, Alman paşasıdır.
Ruhi Bey lambasını küfecinin yüzüne doğru yaklaştırdı. Yüze vuran yanlış düşünceyi ayrıntılarıyla anlamak istiyordu. Dünyayı anlamayan bu adam çalıştığı işi de anlamazdı.
Yine doğruyu söylemedin. İngiliz'in şu anda kralı yok, kraliçesi var. Hitler de paşa değil, onbaşıdır.
Ruhi Bey'in de yanıldığını fark eden Kara Mehmet kazmasını hemen durdurdu.
Koskoca Cihan Harbi bir onbaşı intihar edince mi durdu?
Evet dedi mühendis.
Cevap Hurşitli Abbas'ın kafasını karıştırmıştı.
Harp bittiğine göre kellafiyet de biter değil mi mühendis bey dedi Abbas.
Sesin çıkış arayan umutsuz umudu ve sıkıntısı Ruhi Bey'i düşündürdü. Birçok madenci harbin bitişini zorla çalıştırma rejiminin yani mükellefiyetin bitişi olarak algılıyordu. Son zamanlarda her madenciyi kendi zihninin donmuş siyah bir imajı olarak gören Ruhi Bey, çabalarının kendisine ait olmadığını, kendisini kum gibi kuşatan çabaların ise birbirleriyle ilişkisiz olduğunu, her gün aynı hareketleri yaptıklarını, değişim ve gelişim eğilimlerine sahip olmadıklarını ve evrensel ve özsel özelliklerden uzak olduklarını, kendileri tarafından değil kendilerini harekete geçiren önceden belirlenmiş yeraltı kuralları tarafından yönlendirildiklerini hissetmeye başlamıştı. Midesindeki gazları geğirdi, burnunu çekti.
''Çalışmalarınızı gevşetmeyin.'' dedi. ''Mükellefiyetin kaldırılacağı kanaatinde değilim.''
Kafasını eğdi, çalışan kazmaları süzdü. Cuma'nın firarı ile ilgili birkaç soru sormak istedi Abbas'a. Sohbetin işi gevşeteceğini düşünerek vazgeçti. Lambasını yukarı kaldırıp tavanı inceledi. Pazar günleri ayı avlamaya giden ve vurduğu ayıları madencilere taşıttıran mühendis Bokovski'nin yüzü canlandı gözlerinin önünde. İyi kekleşen ve koklaşan kaliteli kömürlerin bulunduğu incir harmanı gibi bir yerde tahkimat nasıl da ihmal edilmişti. Ayağı usul usul terk etti. Küreklerin, tokmakların, potkobaçların, çarkların, hava basarların uğultusundan kurtulmak istercesine damar damar, ayak taban desantre diye iç geçirerek derinlere indi. Kazmacılar bir köyden, domuzdamcılar başka bir köyden, lağımcılar daha başka bir köyden. Tahkimat taburlarının zoruyla köyler boşaltılmış, sıfır numara tıraş edilmiş, ütülenmiş yer altına sürülmüştü. Durdu, karanlığı delen büyük disiplini dinledi. Kafasına su damlaları düştü. Dünyanın en iyi kazmacılarının Devrek'ten ve Yenice'den çıktığını düşündü. Yunuslar, Şadiler, Hanefiler, Hakkılar canlandı gözlerinin önünde. Çizmelerine su dolan kuru lağımcıları geçti, fısıltılı konuşmalarından tek bir cümle kapabildi. 425 tumbasını ben deldim. İki ayaklı cephane gibi üzeri dinamit salkımlarıyla dolu lağımcı Özer gelip geçti yanı başından. Yüzleri, elbiseleri ve çizmeleri taş tozuyla kaplanmış, karanlığı lamba lamba çoğaltarak yürüyen heykellerin içinde sandı kendini. Eğildi, direklerin arasından geçti. Katır ağırının önüne geldiğinde katırlardan birinin boylu boyunca uzanmış olduğunu ve nakliyeci Hidayet'in katırı kaldırmaya çalıştığını gördü. Lambasını küflenmiş ot ve keskin gübre kokusunun ağırlaştırdığı karanlığa yöneltti. Ot, sidik, toprak ve kömür tozlarının karışımından oluşan çamurlu zemini kat ederek katırın baş ucuna dikildi.
Ne oldu buna?
Hidayet önünü saygın bir edayla ilikledi. Puhu kuşununkini andıran kocaman gözleri, kararmış değirmi yüzü ve nohut burnuyla mühendisi süzdü. Adamın genel havasında mum gibi herkesin gecesine yar olan ve kendini kendi emeğiyle ifade eden bir aşk ve sadakat hali vardı.
Kara kız çok yaşlandı Ruhi Bey. Geçtiğimiz aylarda birkaç kere yıkıldı. Hatırımı kırmadı, kalktı çalıştı. Bu sefer kalkacağına aklım kesmiyor.
Kararmış mecalsiz ışıltılarla mühendisin yüzündeki lamba aydınlığına baktı kara kız. Lambasını iyice yaklaştırarak katırı tepeden tırnağa dikkatle incelemeye başladı Ruhi Bey.
Bu katırın belinde bir yığın yara izi var.
Bu hayvanın bu madende 10 senelik emeği var mühendis bey. Dağ divanlı Çapar Yunus'un kirvesi Nusret'i göçükten bu hayvan kurtardı. Adamda tavuk kulağı vardı. Bağların çatırdadığını haber alır almaz dere köylü Ali gibi katırın altına girdi. Katır düşen taşların kalasların altında dik durdu, yıkılmadı. Bereket versin ki büyük göçük değildi. Katırın belinde derin yaralar açıldı. Nusret kurtulunca katırın adını değiştirdi. Kirazı kaldırdı, anası Kara Kız'ın adını koydu. Defterdeki adı gene Kiraz'dır. Parmağını derince bir yara izine bastırdı. Yalnız bu yara izini Dursun Çavuş açtı. Çok yalvardım, yakardım ama açtı. Ruhi Bey katırın sağrısını gösteren işaret parmağının ucuna doğru yöneltti dikkatini. Hidayet hayatında ilk kez hasta bir katırla bu derecede ilgilenen bir mühendise tanık oluyordu. İyilik geç de olsa inmişti yer altına.
Nasıl oldu?
Ben bu kara kızla 8 sene beraber çalıştım.
Uzatmadan anlat.
Tamam. Bu kara kız ana nakliye bacasında her biri birer ton olan 4 vagonu çekerdi. Hamutuyla çekeceği yükü beklerdi. Vagonu kömürle doldururdum, eğimden kara kıza doğru iterdim. Hayvan tıklayan vagon sesini saymaya alışmıştı. Başlardı vagonları saymaya. 1 tık, 2 tık, 3 tık, 4. tıkta kilite şak diye oturdu mu, kara kız kıble bir, yol bir der, hareket ederdi.
Bunları biliyorum Hidayet. Bu yarayı niçin açtı o çavuş, onu anlat.
Boğazını yakıp kurutan kömür tozlarını ve susuzluğu heyecanla yuttu Hidayet. Adam bir vagon daha ekle dedi. 5 vagonu çeker bu katır dedi.
Olmaz çavuşum, çekmez dedim. Bu hayvan 4 vagona alışmış dedim. 3 vagonu da çekmez, 5 vagonu da dedim.
Dinlemedi. 4 vagona 1 vagon daha ekletti. Ekletti, ekletmesine de katır çekmedi. Bu sefer sopayla katırı dövmeye başladı. Vur Allah vur. Ben ağladım ama inat etti, çekmedi. O sırada Allah bu ya, Mansur Çavuş geldi. Mansur Çavuş geldi de adam dövmeyi bıraktı. Bu yara işte o zaman açıldı. Mühendis çömeldi, tırnaklarına baktı katırın. Bir başka katır ölüsü canlandı hayalinde. Ölü katırın künyesini bilmediği için Çavuş Hacı Bayram'dan tokat yiyen nakliyeci Nazmi'yi anımsadı.
Bu katır ölebilir. Sen bunun künyesini, eşkalini iyi biliyor musun?
Bilirim dedi Hidayet. Dersini iyi ezberleyen bir ilkokul öğrencisi gibi kafasını hafif kaldırdı. Kollarını iki yana sarkıtarak, sabit kıymetin adı katır. Tevellütü 1936. Cinsiyeti dişi. Tırnak numarası 189. Yüksekliği 1.40. Kıymeti 100 lira 70 kuruş. Donu kestane doru. Burnu siyah. Yele kaidesinde beyaz kıllar var. Tarafeyni zahir, yani iki yanı belli. Katanda münteşir yaygın lekeler. Sol mafsalı kilitli. Belinde 8 yara izi. Sağ kalçanın arkasında derin yara izi.
Tamam, uzatmana gerek yok. Beraber çalıştığın katıra hakimsin. Günde kaç saat çalıştırıldı bu katır?
Kelle fiyetten evvel hayvanın günde 12 saat çalışma hakkı vardı. Kelle fiyat da bu ak günde 24 saate çıktı. Hidayet'in durumuna baktı, acısını duyumsar gibi oldu. Hidayet'in ölüm anlarını sezen ve ölmeden önce yerin 400 metre derinliğindeki galerilerinden tek başına ahırlarına giden bu hayvanlarla aynı kaderi paylaştığını düşündü. Bir daha baktı, Hidayet'i bu haliyle Genel Müdür İhsan Soyak'ın karşısında hayal etti. Soyak'ın denetleme için sık sık yer altına indiğini, gece gündüz didindiğini, kendisinin ise yer altına mekan ettiğini, madende bir kıpırtı olma açısından Soyak'la kendisinin, kendisiyle Hidayet'in, Hidayet'le katırın, birbirleri karşısında kesin, net sınırlarla belirlenmiş alanlarda durmadıklarını, birbirlerine karşıt olan bu varlıkların, karşıtlarının birçok özelliğini garip bir biçimde kendi içlerinde taşıdıklarını düşündü.
Katırın durumunu bana rapor etmiş sayılırsın. Bununla uğraşmayı bırak.
Yandaki lağır beygirini göstererek,
şunu al, işinin başına dön. Harbin bittiğini duydun mu?
Duymadım.
Harp bitti, Hitler de intihar etti.
Hitler'in kim olduğunu bilmeyen Hidayet, intihar kelimesini duyunca,
bir yaşlı kadın da Fener Mahallesi'nde intihar etmiş dedi. Fransızların oturdukları tek katlı bir evde.
Neyse, boşver, işinin başına dön hemen.
İçindeki boşluk duygusuyla döndü, karanlığa baktı. Karanlık her şeyi zamanlaştırmış, zamanın direncine dönüştürmüştü mekanın direncine.
23. ayrımın sonu. Sayfa 287.